Ayrım 10. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig. Sayfa 104. Yaşlı adam yine toparlandı. Şimdi bir şeyler yapmalı, bir şeyler söylemeli. Beceriksiz, acınacak, lüzumsuz biri gibi burada durmakla olmaz. Biraz önce karısı salına salına yanından geçmişti. Yorgunluktan nefes nefese kalmıştı kalmasına ancak memnuniyetin sıcaklığı vardı yüzünde. İçindeki öfke birdenbire karardı, karısının yanına gitti, gel dedi. Soluğu tıkanmış gibi ve sabırsızca, seninle konuşacaklarım var. Karısı şaşırmış gibi baktı kocasına, adamın solgun alnında ter tanecikleri parlıyordu. Çıldırmış gibi bakıyordu. Ne istiyor şimdi? Neden şimdi rahatsız ediyor? Tam ona gelmeyeceğini söyleyecekti ki kocasının davranışlarında tehlikeli bir şeyler sezdi. Biraz önce yaşadığı öfke patlamasını hatırlayarak istemeye istemeye adamın peşinden gitti. Excuse monsieur, un instant. Affedersiniz beyler, bir saniye. Diyerek beylerden özür diledi önce. Onlardan özür diliyor diye geçirdi içinden öfkeden kudurmuş adam. Masadan kalkıp beni yalnız bıraktıklarında benden özür dilememişlerdi. Benim onlar için bir köpekten, üzerine basılıp geçilen bir paspastan farkım yok. Ama hakları var. Ben bunlara katlanırsam hakları var. Karısı kaşlarını sert bir şekilde kaldırmış, onu bekliyordu. Adam öğretmeninin karşısında dudakları titreyen bir öğrenci gibi karşısında duruyordu. Evet, derdin ne diye sordu kadın. İstemiyorum, istemiyorum diye çaresizce kekelemeye başladı adam. İstemiyorum, sizin bu insanlarla ilişki kurmanızı. Hangi insanlarla diye sordu kadın. Kasten anlamamazlıktan gelerek ve hakarete uğramış gibi yaparak. Onlarla, dedi adam öfkeyle. Eğik başıyla müzik odasının bulunduğu yeri işaret ederken, bana ters geliyor, istemiyorum. Peki neden? Hep bu acımasız ses tonu diye geçirdi aklından. Sanki hizmetkarıymışım gibi. Daha da heyecanlanarak kekelemeye başladı. Nedenlerim var, uygun görmüyorum. Erna'nın bu insanlarla konuşmasını istemiyorum. Her şeyi açıklamak zorunda değilim. O zaman üzgünüm, dedi kadın adama tepeden bakarak. Bu üç bey de fevkalade kibar insanlar. Bizim tanıdıklarımızdan çok daha üstün bir tabakada. Üstün tabaka ha? İşi gücü olmayan bu serseriler. Bu. Gittikçe öfkeden boğulacakmış gibi oldu ve birdenbire ayağını yere vurarak istemiyorum. Yasaklıyorum, anladın mı? Dedi. Hayır diye yanıtladı kadın soğukkanlılıkla. Hiçbir şey anlamadım. Çocuğun keyfini neden kaçıracakmışım? Anlamadım. Keyfi ha? Yaşlı adam darbe almış gibi sendeledi. Yüzü kıpkırmızı kesildi, alnından ter boşaldı. Elleri boşlukta ağır bastonu aradı. Dayanmak ya da kadına vurmak için. Fakat bastonu yanına almamıştı. Bu onu kendine getirdi. Kendini zorladı, sıcak bir dalga birdenbire yüreğini esti, elini tutmak istercesine kadına yaklaştı, sesinin tonu alçalmış, yalvarışa dönüşmüştü. Sen beni anlamıyorsun. Ben kendim için bir şey istemiyorum ki. Sizden sadece rica ediyorum. Bu yıllardır benim ilk ricam. Buradan gidelim. Floransa'ya, Roma'ya, nereye isterseniz oraya gidelim. Benim için fark etmez. Siz nereye istiyorsanız oraya. Yeter ki buradan gidelim. Rica ediyorum. Gidelim. Uzaklaşalım. Bugün. Bugün. Ben daha fazla katlanamayacağım. Dayanamıyorum. Bugün mü? Dedi kadın yüzünü buruşturup alnını kırıştırarak. Bugün mü gidelim? Bu nasıl tuhaf bir fikir. Sırf sen bu adamları antipatik bulduğun için onlarla arkadaşlık etmek zorunda değilsin. Adam orada ellerini yalvarırcasına kaldırmış, öyle duruyordu. Katlanamıyorum artık. Sana söyledim. Yapamıyorum, yapamıyorum. Bana soru sorma. Sana rica ediyorum. Fakat inan bana, tahammül edemiyorum. Katlanamıyorum. Bir defa olsun benim için bir şeyler yap. bir kez olsun. Bu sırada piyanonun gürültüsü başlamıştı yine. Kadın adama baktı, yakarışından ister istemez etkilenmişti. Fakat bu kısa boylu şişman adam ne kadar da gülünç görünüyordu. Yüzü tokat yemiş gibi kıpkırmızıydı. Gözleri deli gibi ve şişkindi. Aşırı kısa kollu gömleğinin içindeki ellerini boşluğa uzatmıştı. Onu böyle acınacak halde görmek kendisini rahatsız etmişti. Yumuşayan duyguları söze döküldüğünde sertleşti. "Mümkün değil," dedi kadın kararlılıkla. "Bugün gezmek için söz verdik onlara. 3 haftalığına kiraladığımız otelden yarın ayrılmak, insanlar güler bize. Buradan ayrılmamız için tek bir neden görmüyorum ben. Ben burada kalacağım. Erna da burada kalacak. Ve ben gidebilirim, öyle mi? Ben burada rahatsızlık veriyorum sadece. Keyfinizi kaçırıyorum." Bu boğuk çığlığıyla kadının sözünü kesti. Çökmüş, iri yarı bedeni doğruldu, yumruklarını sıktı, alnındaki damarlar öfkeden titriyordu. İçinden bir şeyler çıkacaktı, bir şeyler söyleyecek ya da vuracaktı. Fakat birdenbire sırtını döndü, ağır bacaklarını sürüye sürüye hızla merdivenlere doğru yürüdü, arkasından biri kovalıyormuşçasına basamakları hızla çıktı. Yaşlı adam soluk soluğa basamakları tırmandı, odasına girmek, yalnız kalmak, kendine engel olmak, sinirlerini yatıştırmak, aptalca bir şeyler yapmaktan kaçınmak istiyordu. Tam üst kata çıkmıştı ki, kor haline gelmiş bir pençe bağırsaklarını parçalıyormuş gibiydi. Sendeliğe sendeliğe duvara yaslandı. Ah, bu şiddetli, yakıcı, ezici, sancı haykırmamak için dişlerini sıktı. Birden bastıran sancının kıskaç altına aldığı bedeni inleyerek büküldü. Adam neler olduğunu anladı hemen. Safra kesesi krampıydı. Son zamanlarda ona sık sık acı veren o korkunç sancılardan biriydi. Ama şimdiki gibi korkunç acı vermemişti hiç. Doktorun "heyecanlanmayın" dediğini hatırladı acılar içinde kıvranırken. Ve sancısının ortasında öfkeyle kendi kendine şöyle dedi. "Heyecanlanma demesi kolay. Nasıl heyecanlanmayacağımı da göster bakayım Profesör Bey. İnsan, ah, ah." Kor haline gelmiş görünmez pençe acılar içinde kıvranan bedeni öyle oyuyordu ki yaşlı adam inliyordu. Güçlükle bedenini dairesinin kapısına kadar sürükledi, kapıyı açtı ve kendini divana attı, acıdan yastıkları ısırdı. Uzanınca sancının şiddeti azalmıştı, pençenin yakıcı tırnakları yaralı iç organlarını o kadar şiddetli deşmiyordu. "Kompres yapmalıyım," diye hatırladı. "Damla alayım, o zaman hemen geçer." Fakat ona yardım edecek kimse yoktu, hiç kimse. Onun da öteki odaya gidecek ya da zile basacak gücü yoktu. "Hiç kimse yok," dedi acıyla. "Günün birinde bir köpek gibi gebereceğim. Bana acı veren şeyin ne olduğunu biliyorum. Safra kesesi değil. İçimde büyüyen ölüm bu. Ben yaralı bir adamım ve hiçbir profesör, hiçbir kür bana yardım edemez. 65 yaşında insan artık sağlıklı değildir. İçimi neyin oyduğunu, deştiğini biliyorum. Ölüm bu. Bundan sonra yaşayacağım birkaç yıl yaşamak olmayacak artık. Sadece ölmek, sadece ölmek. Fakat ben ne zaman, ne zaman yaşadım ki? Kendim için, kendim için ne zaman yaşadım ki? Nasıl bir hayattı bu? Sürekli yalnız para kazandım. Para, para ve hep başkaları için. Ve şimdi bana ne yardım edecek? Bir karım oldu, gencecik bir kızdı onunla evlendiğimde. Ona ilk ben sahip oldum ve bana bir çocuk doğurdu. Yıllarca aynı yatakta aynı havayı soluduk ve şimdi nerede o? Yüzünü tanıyamıyorum artık. Bir yabancı gibi konuşuyor benimle ve benim hayatımı hiç düşünmüyor. Hislerimi, acılarımı, düşüncelerimi. Her geçen yıl bana daha da yabancılaşıyor. Nereye gitti? Nereye? Bir çocuğum vardı, büyüyüp serpildi. Sandım ki yeniden yaşamaya başlayacağım. Kendime layık bulduğumdan daha aydınlık, daha mutlu bir hayatım olacak. Ölmeyeceğim, o ise geceleri benden uzaklaşıyor ve başka adamların kollarına atılıyor. Bir başıma öleceğim, yalnız başıma. Çünkü onlar için çoktan öldüm. Tanrım, Tanrım, hiç bu kadar yalnız olmamıştım. Ağrının pençesi orada bir onu yeniden yakalıyor, sonra yine bırakıyordu. Fakat öbür ağrısı şakaklarına gitgide daha şiddetle vuruyor, düşünceler bu sert, bu sivri acıması olmayan, bu kor gibi çakıl taşları şakaklarına batıyordu. Şimdi düşünme, sakın düşünme. Yaşlı adam ceketinin ve yeleğinin düğmelerini açmıştı. Gömleğinin altındaki şişkin, hantal ve biçimsiz bedeni titriyordu. Dikkatlice elini ağrıyan yere bastırdı. Burada ağrıyan şey benden başkası değil dedi içinden. Sadece bu kadarım ben. Ateş gibi yanan şu ten parçasıyım sadece. Şu bedenin altında kıvranan şey yalnızca sadece o ait bana. Benim hastalığım bu. Benim ölümüm. Sadece buyum ben. Bu artık komisyon temsilcisi değil, artık bir karısı ve çocuğu, parası ve işi yok. Gerçek olan sadece bu. Parmaklarımla hissettiğim bedenim ve onun içindeki acı veren ateş. Geri kalan her şey delilik, hiçbir anlamı yok artık. Çünkü orada acı veren sadece bana acı veriyor. Beni endişelendiren sadece beni endişelendiriyor. Onlar artık beni anlamıyorlar ve ben de onları. İnsanoğlu yapayalnız. İnsanın bu kadar yalnız olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Fakat şimdi uzandığım şurada bunu hissediyorum. İşte ölümün tenimin altında büyüdüğünü hissediyorum. Çok geç, 65'ine geldiğim, ölüme çok yaklaştığım şu sıra. Şimdi onlar dans eder, gezmeye gider ya da orada burada keyif ederken. O aşağılık kadınlar. Şimdi biliyorum, sırf onlar için yaşadım. Bana bir kez olsun teşekkür etmeyen bu kadınlar için. Tek bir saat bile kendim için yaşamadığımı biliyorum şimdi. Fakat onlardan artık bana ne? Beni ne ilgilendirir ki? Beni hiç düşünmemiş o insanları niye düşüneyim ki? Onların merhametini beklemektense geberip gideyim daha iyi. Onları niye düşüneyim ki artık? Acısı gitgide yavaş yavaş geçti. O öfkeli el pençe gibi, kızgın bir kor gibi acılar içindeki adamın içini deşmiyordu artık. Fakat ne olduğu belirsiz bir şeyler kaldı. Sanki acı hissetmiyordu da, yabancı, içeriye doğru dibini oyan bir şeyler bastırıyor, sıkıştırıyor gibiydi. Yaşlı adam gözlerini kapatmış, gergin bir şekilde hafif hafif içini kemiren, yiyip bitiren şeyi dinliyordu. Sanki bu yabancı, tanınmaz güç önce sivri, şimdi ise küt bir aletle içinde bir şey oyuyordu. Gevşetiyor, bırakıyordu, parça parça bedenini didikliyordu. Artık vahşice yapmıyordu. Artık acımıyordu. Fakat içinde bir şeyler yanıyordu. Yavaş yavaş çürüyordu. Bir şeyler ölmeye başlamıştı. Yaşadığı her şey, sevdiği her şey bu ağır ağır tükenen alevde sönüp gidiyordu. Umursamazlığın gevşek çamurunda ezilip kömürleşmeden önce, kapkara oluncaya kadar için için yanacaktı. Bir şeyler oluyordu. Bir şeyleri belli belirsiz hissediyordu. Orada öylece uzanırken ve heyecanla yaşamını düşünürken bir şeyler oluyordu. Bir şeyler sona ermişti. Neydi o? Kendini dinledi, içini dinledi. Böylece yavaş yavaş yüreği ölmeye başladı. Orada öylece uzanmıştı yaşlı adam. Gözleri kapalı akşam karanlığının çöktüğü odada. Yarı uyanıktı hala. Yarı düş görüyordu. Uykuyla uyanıklık arasında duyguları karma karışık adam, bir yerlerden acı vermeyen ve bilmediği bir yerden bir şeylerin, nemli bir şeyin yavaş yavaş içine aktığını hissetti. Sanki kanı içindeki kanı boşalıyormuş gibi. Bu görünmez akıntı acı vermiyordu, şiddeti akmıyordu. Gözyaşlarının indiği gibi yavaş yavaş iniyordu, ince ince ılık ılık içine çiseliyordu ve inen her damla yüreğinin içine işliyordu. Fakat yüreği, o karanlıklarla bürünmüş yüreği sesini çıkarmıyor, bu yabancı akışı sessizce içine çekiyordu. Bir sünger gibi çekiyor, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor, göğsünün dar kafesinde gittikçe şişiyordu. Yavaş yavaş kendi ağırlığıyla dolup taşan yüreği, sessiz sedasız aşağıya doğru kaymaya, bağlar gevşemeye başladı, gergin kasları çekiştiriyorlardı sanki, acılar içinde kıvranan yüreği iyice büyümüş, kendi ağırlığıyla aşağı sarkmıştı. Şimdi de nasıl da acıyordu. İşte şimdi de bu ağırlık bedeninin içinden kopuyordu, usulcacık öyle taş gibi yuvarlanmıyor, olgun bir meyve gibi düşmüyordu. Hayır, bir sünger gibi, ıslaklığı tamamen emmiş bir sünger gibi derinlere düşüyordu. Ilık, boş bir yere, kendisinin dışında varlığı olmayan geniş, sonsuz bir geceye düşüyordu. Ve daha biraz önce sıcak hayat dolu yüreğinin olduğu yere korkunç bir sessizlik çöktü. Olağanüstü ve soğuk, boş bir çukur açılmıştı. Vurmuyordu artık, damlamıyordu da. İçi tamamen sessizliğe bürünmüştü. Tamamen ölüydü. Ürkek göğüs kafesi, içi boş ve kapkara bir tabut misali bu sessiz ve anlaşılmaz hiçliğe çevriliyordu. Bu düş duygusu öyle güçlü, bu şaşkınlık öyle derindi ki, yaşlı adam kendine geldiğinde gayri ihtiyari yüreğinin yerinde olup olmadığını anlamak için göğsünün sol yanını yokladı. Tanrı'ya şükür. Orada dokunan parmaklarının altında belli belirsiz ve ritmik bir şekilde bir şeyler atıyordu. Fakat bu sanki boşluğa çarpan hissiz bir vuruştu ve yüreği yerinde değildi. Çünkü tuhaf bir şekilde adeta bedeni kendinden ayrılmış gibiydi. Ağrı yoktu, hiçbir hatıra sinirlerini, işkence görmüş sinirlerini harekete geçirmiyordu. İçindeki her şey sessizliğe bürünmüştü, sessiz ve taşlaşmış gibiydi. Nasıl olur diye geçirdi içinden. Daha biraz önce bir sürü şey bana işkence ediyordu. Biraz önce içim yanıyordu. Biraz önce bedenimdeki her hücrede can vardı. Ne oldu bana? Bir boşluğu dinler gibi kulak kabarttı. Yüreği atıyor mu, atmıyor mu dikkat kesildi. Fakat o çiseleme ve hışırtı, o damlalar ve vurmalar çok uzaktaydı. Kulak kabarttı, yine kulak kabarttı. Hiçbir şey ama hiçbir şey duyulmuyordu. Hiçbir şey işkence etmiyordu, hiçbir şey eziyet etmiyordu. Hiçbir şey acı vermiyordu artık. Yanmış bir ağacın kovuğu gibi bomboş ve kapkara olmalıydı içi de. Sonra birdenbire ölmüş olduğunu ya da içinde bir şeylerin ölmüş olabileceğini düşündü. Böyle korkunç, sessiz akıyordu kanı. Bir ceset gibi soğuk yatıyordu altındaki bedeni. Sıcak elleriyle ona dokunmaya korkuyordu. Yaşlı adam için kulak kabarttı. Gölden çan seslerinin her saat başı daha çok karanlığa bürünen odasında vurduğunu duymuyordu. Çevresine gecenin karanlığı çökmeye başlamıştı, karanlık uzaklaşan mekanın içindeki eşyaların üzerini kaplamıştı. Pencerenin dört yanından giren aydınlık gökyüzü bile karanlığın içinde kaybolmuştu. Yaşlı adam bütün bunların farkında değildi, gözlerini içindeki karanlığa dikmiş, kendi ölümünün içine bakar gibi sadece içindeki boşluğa kulak kabartmıştı. Sonunda yandaki odadan kahkaha ve neşeli sesler duyuldu, ışıklar yandı, aradaki kapının altından hafif bir ışık sızdı. Yaşlı adam irkildi, kızı ve karısıydı. Birazdan gelip onu yatağında bulacaklar ve sorular soracaklardı. Aceleyle yeleğini ve ceketinin düğmelerini ilikledi, geçirdiği krizi bilmeleri gerekmiyordu. Onları ilgilendirmezdi. Fakat iki kadının onu aradığı yoktu. Görünen o ki, aceleleri vardı. Çalan gong, akşam yemeğini haber veriyordu. Herhalde akşam yemeğine hazırlanıyorlardı. Onlara kulak kabartmış adam, açık kapıdan her hareketi dinliyordu. İşte şimdi çekmeceleri açıyorlar, şimdi de yavaşça yüzüklerini lavaboların üzerine koyuyorlar, Şimdi ise ayakkabılarıyla yürüyorlar ve bu arada da konuşuyorlar. Her sözcük, her bir hece korkunç derecede net bir şekilde onları dinleyen adamın kulağına geliyordu. Önce adamlar hakkında konuşup onlara güldüler, yolculuk sırasındaki bir tesadüften bahsettiler. Hazırlanırken, yıkanırken, eğilirken, dişlerini fırçalarken oradan buradan konuştular. Derken söz birden adama geldi. "Babam nerede ki?" diye sordu. Erna, onu bu kadar geç hatırlamaktan duyduğu şaşkınlıkla. "Ben nereden bileyim?" Bu, kendisinden bahsedilmesiyle hemen sinirlenen karısının sesiydi. Herhalde aşağıda bir yerde oturuyor ve 100. kez Frankfurt gazetesindeki kurları okuyor. Başka bir şey ilgilendirmez ki onu. Gölü bir kez olsun seyretmiş midir sanıyorsun? Burası onun hoşuna gitmiyormuş. Bugün öğle üzeri söyledi bana. Bugün buradan ayrılmamızı istediğini söyledi. Bugün ayrılmak mı? Peki ama neden? Bu yine Erna'nın sesiydi. Bilmiyorum. Onu kim anlıyor ki? Bizim grubumuz ona uymuyor. Herhalde onların yanına hiç yakışmadığının kendisi de farkında. Her zaman buruş buruş giysiler, gömleğinin yakası açık dolaşması aslında ne kadar ayıp. En azından akşamları üstüne başına dikkat etmesi için onu uyarmalısın. Seni dinliyor hiç olmazsa. Bir de bu sabah, çakmak yüzünden yaptığı şey yüzünden neredeyse yerin dibine geçecektim. Evet anne, o neydi öyle? Sana soracaktım. Neydi babamın o hali? Onu hiç öyle görmemiştim. Gerçekten dehşete düştüm. Ah ne olsun, keyfi yerinde değildi. Herhalde borsa düştü ya da Fransızca konuştuğumuz için. Başkalarının keyiflenmesine tahammül edemez. Sen fark etmedin. Biz dans ederken kapıda duruyordu. Tıpkı ağacın arkasına saklanmış bir katil gibiydi. Gidelim. Hemen şimdi yola çıkalım dedi. Sadece öyle istediği için. Burası hoşuna gitmiyorsa bıraksın da biz eğlenelim bari. Ama onun söyledikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. İstediğini söylesin, istediğini yapsın. Konuşmalar birden kesildi. Herhalde konuşurlarken hazırlanmışlardı. Evet, kapı açıldı, dışarı çıktılar, düğmeyi çevirdiler, ışıklar söndü. Yaşlı adam sessizce divanda oturuyordu. Her kelimeyi duymuştu. Fakat ne tuhaf, hiç canı acımamıştı. Eskiden tek tek vuran ve çınlayan o vahşi saat, şimdi göğsünde sessiz duruyordu. Bozulmuştu herhalde. Bu hassas noktada hiçbir hareket yoktu. Ne öfke ne kin vardı. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Giysilerinin düğmelerini ilikledi, tutuna tutuna merdivenleri indi. Onların masasına yabancıların yanına ilişirmiş gibi oturdu. 10. ayrımın sonu sayfa 114.